bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Nüperi'de Hakan Akdoğan Can Yayınları 8. basım Şubat 2000 6. nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Burcu Bayar. Nüperi'de bir ilk roman. Edebiyat dünyasına adımını bu romanla atan Hakan Akdoğan, 1998 Yunus Nadi Roman Ödülünü alarak aydınlık bir merhaba ile karşılanmış oldu. Nüperi'de aykırı bir aşk ve tutku romanı. İki ayrı zamanda ama benzer mekanlarda gelişen olaylar zinciri. Roman kahramanlarını gizemli bir biçimde birbirine bağlamaktadır. Güzel Beril, ona hastalıklı bir aşkla bağlı olan Kötürüm Necati ve Beril'in sevdiği Nevtan. Bunlar romanın şimdiki zamanda yer alan kişileri. Ermeni Ante, ressam Halil, Peride ve Mihriban ise Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde gelişen ve Necati'nin Beril'e anlattığı gizemli öykünün kahramanları. Kendisini ve modelini nasıl bir felaketin beklediğini bilmeden çıplak kadın resmi yapabilmek için yanıp tutuşan ressam Halil ve farkında olmadan ona poz veren Peride. İç içe geçmiş aşklar, tutkular, felaketler ve şaşırtıcı bir son. Genç yazar Hakan Akdoğan romancılığa usta işi bir kurguyla düzgün bir anlatımla başlıyor ve gelecekte kendine sağlam bir yer edineceğini şimdiden duyuruyor. Hakan Akdoğan 16 Nisan 1971 tarihinde Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dil Bili bölümünden mezundur. Çeşitli işlerde kısa süreli denemeleri oldu. Yazmak, kendini anlamak, kendini anlatmak hep en büyük uğraşıydı. Yaklaşık 10 yıldır öykü ve şiir çalışmaları yapan ve bu süreç içinde edebiyatla ilgili kişilerden olumlu eleştiriler alan Hakan Akdoğan, romancılığa ilk adımını Nüperi'de ile atmış oldu. Basılmamış bu romanıyla katıldığı 1998 Yunus Nadi Roman Yarışması'nda en iyi roman ödülünü aldı. Yeni bir roman çalışmasını sürdüren Hakan Akdoğan, Ankara'da yaşamakta ve İngilizce öğretmenliği yapmaktadır. 1. Başımı önüme eğerdim aşık olunca. Kimi zaman kaldırım taşlarını, kimi zaman yanımdan geçen insanları sayardım. Acı çekmeye razıydım, ölüp ölüp dirilmeye. Susamaya razıydım o zaman, ağlamaya, ağlarken titremeye, kendim olmaya sahtelik katmaksızın, kabuslar görmeye, kabuslarda ölmeye, öldürmeye. Evet, adam öldürmeye razıydım o zaman. Aşık olacaksam tam olmalıydım. Acılardan kaçmadan, korkuların üzerine giderek, onları ezerek. Ölümcül hastalıklar gibi kanıma işleyen aşkları severdim ben. Gözlerimden yaş yerine diken akıtan aşkları severdim. Acı çekmeden mutlu olmanın anlamı var mı? Adımlarıma yön vermeliydi aşk, düşüncelerime biçim. Kalçalarını davet edercesine sallayan bir orospunun rahatlığı olmalıydı benim aşklarımda. Aynı zamanda uzun yoldan gelmiş bir yabancının ürkekliği. Başkalarına muhtaç bir bebeğin yüzündeki saflığın yanında yılların tecrübesini alnındaki kırışıklıklara sıkıştırmış bir ihtiyarın olgunluğu olmalıydı. Ortası olmamalıydı benim yaşadığım aşkın. Acı denilen o sisi duygu bir büyüyle yerleşmeli, yerleştirilmeliydi içime çıkmam acısına. Çünkü acı mutluluğun kardeşidir. Acı olmazsa mutluluk da olmaz. Sen gözlerinde bu büyüyü taşıyordun. Garip taşlarla ve deniz kabuklarıyla bir sürü mum ışığında yapılmış bu büyüye kapılan insanı içine çekiyor, eritiyor, yok ediyordun. Eski zaman büyücülerinin ardında pusulanmış bir aşk besliyordun. Gözlerine bakanlara zehirli bir şarap gibi sunmak için. Mutsuzluk veriyordun en tadılmamış mutlulukların yanında. Bir yüreğin kaldıramayacağı heyecanlar vaat ediyordun. İsteyenlere karşılık beklemeksizin. El uzatışın yıllar sonra anımsanmış mutlu günlerin adına verilen armağanlara eşdeğerdi. Uzak denizlerin kokusunu taşıyan telinde bir gizem saklıydı. Bulunamamış, bulunamadıkça daha da artan bir tutkuyla aranmış yaşamın sırrı gibi. Yüzlerine gülümsediğin insanlar bu gülümseyişin izini taşıyordu ömür boyu. Telinde gezinen titrek parmakların verdiği iç titremelerinin karşılığını masumiyetin ardına gizlenmiş çekiciliğini ödüyordun. İlk sarılıp yatışındaki masumiyetin şeker tadını yıllar sonra da hissettiriyordun. Uykusuz sokak gecelerinde mırıldanılan şarkıların içtenliğini sağlıyordun söyleyene. Tüm bunların yanında aşkı acısıyla, kalleşliği ve sevinciyle kabullenip seninle birlikte olanlar karabasanları görmeye hazırlanmalıydılar her gece. Kalabalık kentimin caddelerinde onun bunun omzuna çarparak istiyordum dalgın dalgın yürürken. Kalabalığa karışmak, onun bir parçası olmak, bilmediğim sokaklarda kaybolmak istiyordum. Geceleri taşlı kaldırımlarda, lambaların soluk sarı ışığını üzerime giyerek yürümek ve olur olmadık konuşmak istiyordum. Yapamıyordum. Utanmadan saygı kılığına girmiş bir acıma bekliyordu beni sokaklarda. Beni sokaklarda kıçamak bakışlarla süzen gözler bekliyordu. Benim gibi olmadığı için kendini şanslı varsayan bencil yaratıklar bekliyordu. Onlar süngülerini hazırlamış mangalarca asker, ben süngülerine çiçek takan çocuk. Süngüye karşı çiçek, savaşmalıyız. Benim dünyam 2 metrekareden seyredilen bir sokak, birkaç ev, bahçeler, bahçelerdeki çocuklar ve sokak lambalarının soluk sarı ışığıydı. Bana en yakın canlılar arada bir pencereme uğrayan kelebeklerdi. Yakalıyordum onları, sabırlı ve soğukkanlı hareketlerle. Kurutuyordum sonra bedenimde paketlenen düşmanlıkların verdiği intikam duygusuyla. Geceleri yalnızlığımı daha da uzaklara paylaşabileyim diye bana hediye ettiğin teleskopla bazı yakın yıldızları seyrediyorum. Kraterlerinin güzelliğine kapılıyordum bazen. Arada bir evet diyordum. Birisini gördüm. Bir kadını. Hem de çok güzel bir kadını. Aydaki evinden, evinin penceresinden, penceresinin önündeki hiç kıpırdamadığı koltuğundan bana bakıyor. Benim ona baktığım gibi. Papatyalar diyordum. Suyu severler. Yağmurda ıslanmayı. Papatyalar diyordum sana en son. Sen de gülümsüyordun. Gülümserken tüylerin ürperiyordu rüzgarda. Deniz kokusunu seviyordun. En az hanım eli kokusunca. Gülümsüyordun. Ve gülümsemek senin için vardı. Oysa acı kemiriyordun. Korku emiyordun yaşamın binbir türlü memesinden. Yüreğin su topluyordu bir işçinin elleri gibi. Önemli olan acılara gülümseyebilmektir. Sen gittikten sonra pencerenin önünde öylece oturdum. Her gün keskin ışıklar yavaşça kızıllığa, sonra da karanlığa dönüşüyordu. Kimi zaman anlamsızca baka kalıyordum. Yokluğun varlığından kat kat fazlaydı. Ama ben yokluğuna alışamıyordum. Seni bekliyordum. Biraz bitkin, biraz kırgın. Cesaretle ve korkuyla, bir kenara itilerek ve o kenarda kinlenerek. Kızgın ama dingin. Hep dingin. Başı öne eğik bir öfkeyle. Kendi içinde patlayan bir acıyla seni bekliyordum. Pencereden bakıyordum. Pencereden bakarken koşuyor, düşüyor, kanayan dizlerimi ovuşturuyor, kan bulaştırıyordum her tarafıma. Renk renk toplara tekmeler atıyordum. Bir elimde uçan balonlar, cimlerde yuvarlanıyordum. Gülüyordum kahkahalarımı saklamadan. Rüzgar tenimi okşuyor, yanaklarımdan birer öpücük alıyor, bedenimi sarmalıyor. Ben bilmeden benimle dans ediyordu. Gelmeni bekliyordum ve gelmeni beklerken geçmiş inanılmaz bir ağırlıkla biniyordu sırtıma. Düşlerimi parçalıyor, kurduğum en güzel hayallerini yıkıyordu. Büyülü kelimeler bulamıyordum. Büyülü sözler yazamıyordum. Kelimelerim sıradan ama ben doluydu. Heyecanlarım ve korkularımla basit, ben dolu satırlar ve gülümseyişimdi sana tüm verebileceğim. Suskunluğumdu bir de. Senden kurulu geçmişimle, senden beslenen yaşamım. Yorgundum. Düşünce yorgunuydum. Hep güzel bir müzik duyuyordum pencereme sığan yıldızlara eşlik eden. Tenimde ılık bir rüzgar, güzel bir kadının parmak uçlarınca geziniyordu. Yıllardır tenimde kadının elinin gezmediğini düşünüyordum ister istemez. Şehvet denilen o yasaklı duyguyu yaşamak istiyordum. Başkasıyla değil, başkasını düşünerek değil. Rüzgarda dans eden mumun orospu ışığında yıllar öncesine ait o günü anımsıyordum. Sen o gün içinde bir yerleri acıtan o duygudan sıyrılmaya gelmiştin. Yüreğindeki tortuyu törpülemeye, rahat nefes alıp vermeye, bana sunduğun çıplaklık yalnızca bedenine aitti. Sana değil. Sen kendi ellerinle sadece bedenini soydun. Benliğini değil. Sen geçmişindeki karabasanla seviştin. Vicdanını kemiren hatalarla. Benimle değil. Hareketsizlikten incelmiş bacaklarımdaki pantolonu çıkardığında yüzünde beliren acıma yıkmıştı beni. Ben kollarında titrerken geçmişinden sıyrıldığını sandın. Alnından damlayan telleri zevke dönüştürebilecek sağlıklı erkeklerle sevişmeliydin. Onlar senin suçun değil miydi? Unutmalıydın. O günden sonra çok gelmiştin. Düzensiz aralıklarla ziyaret ettin beni. Bazen çiçeklerle, bazen mumlarla. Bir keresinde teleskop getirdin. Yalnızlığımı uzaklarla paylaşabileyim diye. Parktaki çocukları seyrettim. Ağaçları ve sarhoşları. İtiraf ediyorum. Kadınların bacaklarına baktım rüzgarlı havalarda uçuşan eteklerinden yararlanarak. Sokağın köşesine baktım gelişini umarak. Gülümsemeyi unuttum. Yürümeyi ve sevişmeyi unuttuğum gibi. Zaten hep eksik olan bir şeyler vardı benim hayatımda. Tamamlanması mümkün olmayan şeyler. Gülmek gibi, konuşmak gibi, yürümek, sevişmek gibi. Son kez geliyordun, biliyordum. Ve ben gelişini teleskopumla resmileştiriyordum. Sana vereceğim hediyeyi gözden geçirdim. Her gelişinde verdiğim hediyeyi mutlaka bir öncekinden güzel olmalıydı. Bir keresinde alacalı bir kelebek kurutmuştum senin için ve sen almamıştın. Bu kısacık yaşayan hayvanları böyle acımasızca öldürme diyerek. Bir keresinde de yüzlerce mantar şişe tıpasından yaptığım koca gemiyi vermiştim sana. Ya o aylarca biriktirdiğim karton kutuları ezip birbirine yapıştırarak yaptığım koltuk. Büyük yaprakları vernikleyerek koltuğun yanına bir de küçük ağaç kurmuştum. Ama bu hediyem çok farklıydı. Yıllarıma mal olmuştu. Geliyordun ve pencereme sığan yıldızlara teşekkür ediyordum. Girer girmez bir öpücük kondurmuştun yanağıma. Hediyen demiştim sana sabırsızca. Aşağıda, mahzene inmeliyiz. Yanağıma kondurduğun zoraki öpücükten sonra aynı zorakilikle sandalyemi indirmiştin aşağıya. Kasvetli, belki biraz korkutucu mahzende tuğlarla örülmüş duvarlardan birisinin önünde senin için hazırlanmış ve en güzel kuru çiçeklerle süslenmiş masanın yanındaki rahat koltuğa yerleşmiştin. Hiçbir şey söylemeden beklemeye koyulmuştun. Delirmemiştim. Tutkuyla sarıldığım geçmişin bir parçasını anlatmak istiyordum. Sermek anlamsızca bakan gözlerinin önüne. Anlatmaya başladığım öykünün labirentlerinde önce isteksiz sonra gönüllü gezinmeye başlamıştım. Hiçbir hediyeye bunca emek harcanmamıştır. 2. Gördüğü her şeyin bir elma, bir kuş, semaver, duvar, bulutlar, balıklar, yelkenliler, camiler, mezarlıklar, Galata Kulesi, padişah, dilenciler resmini çiziyordu. Önüne geçilmez bir isteğe ve gizemli bir yeteneğe sahipti. Gizemli bir yetenekti. Çünkü resim konusunda en küçük bir eğitim almamasına rağmen resim dersleri alanlara örnek olarak sunulabilecek kadar mükemmeldi çizgileri. Üstelik öyle çocukluğundan beri oraya buraya çizmiyordu. Genç yaşta durup dururken çizmeye başlamıştı. Atının kuyruğundan kestiği kıllar ve değişik tüylerle çeşitli boy ve kalınlıklarda fırçalar yapıyordu. Bazen çok az kişide bulunan porsuk ve Sibirya sincabından yapılma fırçalar elde ediyor, bazen de ipek fırçalarla çalışıyordu. Tüm bunları resim sanatı üzerine yazılmış bir el yazmasından öğrenmişti. Malzemelerinin çoğunu kendisi sağlamak zorundaydı. Kağıt üzerine çalışmaktansa keten ve kenevir bezleri yeğliyor, bunların gözenekliliğini azaltmak için de tutkallıyordu. Çok büyük zorluklarla elde edebildiği toz boyaları bir cam tabakası üzerinde saatlerce ezerek hazır hale getiriyordu. Yalnızca bir renk boyunun dizilmesi 3 saatini alıyordu. İnsan ve hayvan tasvirleri çizmek yasaktı Osmanlı'da. Ama bu yasak saray çevresinde hep denilirdi. Halktan resim yapanlara genellikle manzara resimleri için onay çıkardı. Kimi ressamlar Avrupalı müşterileri el altından satmak için tablolarına Osmanlı yaşamından sahneler çizerdi. İnsan figürleri taşıyan bu tablolara gayrimüslimlere satıldığı için göz yumulurdu. Boğaz resimlerinde insansız, hayvansız görüntüler olurdu. İstanbul için en önemli taşıtlar, boğazın can damarı kayıklar da bu tablolarda yer almazdı. Ya da boş olarak resmedilirlerdi. Halil, baskı ve kısıtlamalarla geçen çocukluk döneminin ardından heyecan ve cinsellikten tamamen uzak bir gençlik geçirdi. Gençliğinin bitimine doğru tek başına kaldığında koca bir ev, koca bir ev dolusu eşya ve çok derinlerde bir yerlerde hissettiği yalnızlıkla kendini resme adadı. Gündüzleri uyuyor, geceleri resim çiziyordu. Kimseyi rahatsız etmemesine rağmen çevrede huzursuzluk uyandırmıştı. Babası Sadi Bey'in fırtınalı yaşamının durup dururken noktalanması ve annesinin aniden gidişinin Halil'i delirttiğini söyleyenler bile oluyordu. Babası Sadi Bey zamanının çoğunu sarayda geçiren, padişahın sohbet etmekten hoşlandığı ve sık sık fikirlerinden yararlandığı bir adamdı. Pratik zekası sayesinde padişahın gönlünü, üst düzey yönetiminin ise düşmanlığını kazanmıştı. Karısına ve oğluna pek zaman ayırmıyor, birlikte olduklarında da esrar ve şaraptan ayakta duracak halde olmuyordu. Karısını pek çok kez saraya götürmüş, önemli kişilerin karılarıyla tanışmasına olanak sağlamıştı. Ama Halil'i saraya gitmesi için bir türlü ikna edememişti. Bir sohbet sırasında Sadi Bey, Halep'te bir sorun olduğunu ve padişahın buraya göndermek üzere bir heyet kurduğunu öğrenmişti. Bu heyetle birlikte Halep'e gitmek istediğini sohbet sırasında ima edince olumlu yanıt aldı. Padişah, Sadi Bey'in heyete yardımcı olabileceğini düşünmüştü. Sadi Bey'in Halep yolculuğu ona ve ailesine yeni bir yaşamın kapılarını açtı. Görüşmeler sırasında heyete ikram edilen kahveyi çok beğenmişti. İstanbul'da bulunmayan ya da çok az bulunan bu kahveden bol miktarda satın aldı. İstanbul'a çok daha önce giren kahve yasaklanmıştı. Halk bu nesneyi çok sevmiş ama katı yasaklar sonucu çok kişi unutmak zorunda kalmıştı. Açılan tek tük kahvehaneler de kapanmıştı. Sadi Bey ne yapıp edip padişahtan izin koparmış, elindeki kahveyi satmaya başlamıştı. Çok kısa sürede elindeki mal bitti. Halep'e giderek yüklü miktarda kahve ile döndü. Bu şekilde büyük bir tiryaki kitlesi edindi. Kahvehaneler açılmaya başladı. Halkın kahvehanelere yoğun ilgisi ulemanın bu işe karışmasına neden oldu. Yasaklar peş peşe geldi. Ama kahve tiryakilerini arttırmaktan başka bir işe yaramadı. Sonuçta da delik deşik olmuş yasaklar kaldırıldı. Kahvehaneler yaban otu gibi başladığında Sadi Bey inanılmaz bir servet sahibi olmuştu. Halil babasının tüm ısrarlarına rağmen onunla birlikte çalışmıyordu. Tüm dünyası çizmeye başladığı resimlerdi. Babasının kazandığı para ve başarıdan çok farklı şeylerdi Halil'in yaşamdan beklentileri. 3. Bir an için sustum. Bana baktığını hissediyordum. Yüzünü görmediğim halde gözlerindeki ifadeyi seçebiliyordum. Gözlerimi kapattım. Açık olmamalıydı bu durumda. Bir sarhoşluktu bu. Kendinden geçiş, o günü, o anı kaybediş. Çığlığın değişik bir şekli. Yaşamın ölüme yaklaştığı ama teslim olmadığı, aksine güç kazandığı bir yürüyüş. Belki bir kez olabilen ve tüm ömre yetebilen bir andı. Birbirleriyle birleşmek, en azından birleştirilmek zorunda olunan geçmişler, asla uzak kalamayacak, kalmaması gereken düşler. Çocukluğumuzu kurdum istemeden, bilmeden. Kapalı göz kapaklarımın ardında bile sen vardın. Gülümsüyordum belli belirsiz. İşte bu gülümseyişti dünyayı pencereme sığdırmama neden olan. İşte bu gülümseyişti beni yaşam yerine bir sandalyeye bağlayan. Gözlerim kapalıydı ve geçmişi kuruyordum. Yanımda öylece ses çıkarmadan oturuyordun. Evin arkasına dolanıyoruz. Otlar kurumuş, bir kısmı da yanmış. O sevmediğimiz, bizi her gördüklerinde garip garip gülen çocuklar yakmıştır mutlaka. Güneş artık terletmiyor insanı. Hatta serin bir rüzgar içten içe üşütüyor. Bu terk edilmiş evin bahçesinde her gelişimizde mahalledeki çocukların anlattığı korku dolu hikayeleri unutarak oyunlara dalıyoruz. Hep senin istediğin oyunlara. Benim baba senin anne olduğun ve bana oyuncak bebeğini zorla sevdirterek garip sözler söylettiğin oyunlara. Çaresiz bebeğin saçlarını okşuyorum. Güzel bebeğim, akıllı kızım, canım, agu, hanimiş baba diyorum. Ama sıkılıyorum bir süre sonra. Altında oturduğumuz o büyük ağacın dallarına bakıyorsun. Artık meyve yüklü değil. O sevmediğimiz, bizi her gördüklerinde garip garip gülen çocuklar kopartmıştır mutlaka. Bak diyorsun, orada iki tane var. Üst dallarda asıl duran elmaları işaret ederek. Çok yüksek diyorum biraz utanarak. Bebeğine sarılıyor ve ağlama yavrum, babamız bize birazdan mama getirecek. Korkma, seni aç bırakmaz diyorsun. Direncim, dayanamadığım, gülümsemen ve dudaklarıma kondurduğun o ilk öpücükle çözülüyor. Ağaca tırmanıyorum. Zayıflığım işe yarıyor. İnce dallar beni rahatlıkla taşıyor. Yavaşça ilerliyorum. İçimdeki inanılmaz korku aşağıdan gelen sesinle dağılıyor. Haydi sevgilim, çocuğumuz acıktı. Bak ağlıyor. Geliyorum, az kaldı diyorum. Elime batan bir dal parçasını çıkartmaya çalışırken, kanamaya başlayan elimin verdiği acıyı unutmaya çalışarak elmalara uzanıyorum. Aşağıdan gelen ısrarlı sesin elimin acısı, elmalar, bebek, içimin boşalması, tiz çığlığın. Göz kapaklarımı bir ton yük kaldırırmışçasına açtığımda annem yüzüme sıcacık elini konduruyor ve o güne dek bu şekilde gülümseyişini görmediğim babamın içinin parçalandığını hissediyorum. Bir de senin ağlayışını anımsıyorum ve dudaklarıma kondurduğun ikinci öpücüğü ve varlığıyla yokluğu eşit olan incecik bacaklarımla başlayacağım yeni hayatı. İçimizde bir yılan besliyoruz ve bu yılanı en zayıf anlarımızda kendi üzerimize salıyoruz. Ne garip yaratıklarız ki biz, bu dev binaların, sonsuz caddelerin, en basiti düşlerimizin içinde bile bir nokta değilken, korkularımız hepsini aşıp tüm yaşamımızı bir demir kafese hapsediyor. İşte o an, acımayla karışık sevecenliğinle yanağıma kondurduğun öpücük, yılanı üzerime salmama neden oldu. Ve o yılan asla deliğine dönmedi, asla uykuya dalmadı. Hep başımda, hep koynumda bekledi. Ama alıştım. Hatta yılanla dost olduk diyebilirim. Korkularım ve acizliğimle yaşamayı öğrendim. Belki artık onsuz yaşayamam. Tüm bu olanlardan yıllar sonra Oloş Mahzen'de gelişin hediyesini öykümle verirken aramızdaki küçük sırrın anahtarı olan gülümsemelerinden birisini daha sunuyordum bana. Bir elma yüzünden Adem'in düştüğü durumu düşünüyor ve aramızdaki benzerliğe şaşırıyordum. Gitmek için sabırsızlandığını anlıyordum. Hemen öyküye devam ettim. 4. Sadi Bey doymak bilmiyordu. Büyüyen servetiyle beraber kahve ithalini de artırmış, yalnızca İstanbul'a değil neredeyse bütün büyük şehirlere ulaşır duruma gelmişti. Yoğun işlerden sıkılıp ülke dışına bir yolculuğa çıkmak istediğinde güzel bir ecnebi kadını da düşünemiyor değildi. Fransa'ya gider gitmez Sadi Bey'in zenginliği dilden dile dolaşmış, Paris'teki kadınların gözdesi olmuştu. Daha ilk gece odasında başını döndürecek kadar güzel bir kadın vardı. Sadi Bey kadından yılların intikamını alırcasına sevişti. Kadın neye uğradığını şaşırmıştı. Fransız erkeklerinde görmediği bir şehvet vardı bu zengin Osmanlı'da. Defalarca birlikte olduktan sonra kadın yataktan kalkarak çantasını açtı. İçinden çıkardığı bir kutudan samana benzer bir nesneyi avucuna doldurdu. Öbür elindeki çubuğun içine tıkıştırarak ateşledi. Önce içine çektiği dumanı Sadi Bey'in suratına doğru üflediğinde adam öksürük krizine tutuldu. Kadın çubuğu Sadi Bey'e uzattı. Sadi Bey onun yaptığını tekrarladı. Yine öksürdü ama hoşuna gitmişti. Ertesi gün kadınla birlikte bu nesnenin satıldığı yere giderek nereden geldiğini öğrendi. Tütünün bağımlılık yaptığını anlayınca da İstanbul'da yaratabileceği binlerce yeni bağımlılığı düşündü. Fransa limanlarına yanaşan Amerikan gemilerinden alabildiği kadar tütün aldı. Yolculuğunu yarıda keserek İstanbul'a döndü. Padişaha birkaç balya tütün vererek elindekini satma izni aldı. Ve birkaç ayda İstanbul'u duman bürüdü. Kahve ile tütünün oluşturduğu mükemmel ikili zamanla tüm şehri ele geçirdi. Konulan yasaklar yeni bağımlılar yaratmaktan öteye gidemedi. Sadi Bey bir süre sonra tütünü Fransa'dan ya da İngiltere'den taşımanın gereksiz olduğunu anladı. Bu memleketlerle iklim benzerlikleri olan yerlerde yetiştirebileceğini hesaplayarak Beyşehir'de bir köy satın aldı. Bu işi de başararak kendi tütününü üretmeye başladı. Bu arada İstanbul'da sık sık yangın çıkmaktaydı. Bu yangınlar genelde kahvehanelerden başlıyordu. Tulumbacıların yetersizliği, dar ve çıkmaz sokakların engellemesi yangınları iyice büyütüyordu. Yapılarının çoğunluğu ahşap olan İstanbul'dan küme küme siyah dumanlar yükseliyordu. Alınan tüm önlemlere rağmen yangınlar devam etti. Sonunda İstanbul'un belini büken bir felaket yaşandı. Bir kahvehaneden başlayan bu yangın padişahın sabrını taşırmıştı. Tütünü yayanların kellelerini vurdurttu. Çok sevdiği dostu Sadi Bey'i bir kereliğine bağışladı. Günler sonra Beyşehir yakınlarında bir köyde kaçak tütün ekildiğini duyunca köy sahibinin boynunun vurulmasını emretti. Köy sahibinin Sadi Bey olduğunu ancak bedeninden ayrılmış kellesini görünce anladı. O gece babasının boynuna inen ağır kılıçtan habersiz Halil ortadan ikiye bölüp masaya koyduğu bir armudun resmini çiziyordu. Babasının öldürülüşünü sabah öğrendi. Yangından sonraki günlerde tamamen esrarla yaşayan babasının acı duymadığına emindi. Annesi dövünüp dururken Halil sakince resimler çiziyordu. Tütün yangınında yakınları ölenler tarafından linç edilme korkusuyla yaşıyordu. Oğlunu razı edemeyeceğini anlayınca Taşra'daki bir akrabalarına gitmek üzere evden ayrıldı. Halil artık tek başınaydı. 5. Verilen çam sakızı çoban armağanı yaşamı sürdürüyor ve itiraz etmiyordum ki büyülü sözcük kabullenmektir. Sıradan bir insan gibi küçük umutlar besleyerek sıradan bir ölüme ulaşmak için. İçimde tükenmek üzere olan korkular, çoktan küllenmiş heyecanların yanı sıra hep olmasını istediğim bir dinginlik de vardı. Suskunluk dinginliğin bir parçası zaten. Düş gücümdeki inanılmaz artış yaşamımı etkilemeye başlamıştı. Geçmişe ait ufacık bir anımsama gerçeğin içine kurmacayı da katarak hayallememe sebep oluyordu. Kimi zaman kurmaca bir mekan, geçmişte bulunduğum gerçek bir mekandan daha yaşanmış geliyordu. Karışıyordu, karıştırıyordum.